Ayrım 13. İslam nedir? Mustafa İslamoğlu. Sayfa 167. Aile ve sosyal hayat. İslam'da kadının yeri neresidir? Kur'an'ın bakış açısı cinsiyet merkezli değil, insiyet, insanlık merkezlidir. Kadın ve erkeği insan varoluşunun iki asli unsuru olarak gören şu ayet bunu gösterir. Ey insanlık ailesi! Elbet sizi bir erkekle bir dişiden yaratan biziz. Sizi tanışabilirsiniz diye kavimler ve kabileler haline getirdik. Elbet Allah katında en üstününüz, ona karşı sorumluluk bilinci en güçlü olanınızdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Hucurat 49-13. Erkek veya kadın olmak üstünlük veya ayrıcalık konusu değildir. Ebedi kurtuluş için fırsatlar her iki cinse de açıktır. Şüphesiz Allah'a tam teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, ona güvenip inanmış bütün erkekler ve kadınlar, ona adanmış bütün erkekler ve kadınlar, ahdine sahip bütün erkekler ve kadınlar, sıkıntılara karşı direnen bütün erkekler ve kadınlar, Allah'a karşı derin bir saygıyla titreyen bütün erkekler ve kadınlar, Allah'a sadakatlerini, servetlerini yoksullarla paylaşarak ispat eden bütün erkekler ve kadınlar, benliklerini denetim altına alıp oruç tutan bütün erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan bütün erkekler ve kadınlar, Allah'ı sürekli hatırda tutan bütün erkekler ve kadınlar. İşte bunlara Allah sınırsız bir bağış ve muhteşem bir ödül hazırlamıştır. Ahzab 33-35. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Sizler karşılıklı birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Ali İmran 3-195. Kadın ve erkek karşıt cinsleri Kur'an'da eşitlik statüsü üzerinden değil, eşlik, zevc hakikati üzerinden ele alınır. Kadın da erkek de karşılıklı hak ve sorumluluk sahibidir. Meşru olmak kaydıyla erkeklerin kadınlar üzerinde nasıl hakları varsa, kadınların da erkekler üzerinde aynen öyle hakları vardır. Bakara 2-228. Kur'an kadını dövmeyi mi emrediyor? Bu İslam hakkında çok yaygın fakat aynı oranda hem yanlış hem eksik bir bilgidir. Kur'an'da bu konudaki tek ayet şudur. Erkekler kadınların koruyup gözeticisidirler. Çünkü Allah erkeklerle kadınları farklı alanlarda üstün yeteneklerle donatmıştır. Bir de erkekler servetlerinden harcama yapmaktadırlar. Dürüst ve erdemli kadınlar hem Allah'a itaat eden hem de Allah'ın koruduğu iffeti eşlerinin yokluğunda da koruyan kadınlardır. Sadakatsizlik, geçimsizlik etmelerinden çekindiğiniz kadınlara gelince, onlara önce öğüt verin, sonra yataklarında yalnız bırakın, en sonunda ayırın. İlle de dövecekseniz bunlardan sonra dövün. Bundan böyle yola gelirlerse onları incitmekten sakının. Allah gerçekten yücedir, büyüktür. Nisa 4-34. Ayet hem ayırın hem dövün manasına gelen darabe fiili, Kur'an'da misal getirmek, gezmek, kayaya vurmak, mühürlemek, itmek, mahkum etmek gibi 6 ayrı anlamda kullanılır. Darabe fiili, darabe dehru beynena örneğinde olduğu gibi Arapçada iki şeyi birbirinden ayırmak anlamında da kullanılır. Kur'an'da canlıyı dövmenin tüm türleri kelime olarak yer alır fakat bunların hiçbirisinde insan fiili olarak darabe fiili ve türevleri kullanılmaz. Yanağa tokat, sakket, zariyat 51-29, yumruk, vekezehu, kasas 28-15, kamçılamak, çırpmak, ehuşşu, Taha 20-18, boynunu vurmak, kata, hakka 69-46. Kur'an'da darabe fiili, emir kipi, idrib, vur olarak geçtiği her yerde ne ile, saat 38-44 veya nereye, enfal 8-12-50, Muhammed 47-27 veya her ikisi birden, Bakara 2-60-73, Araf 7-160, Şuara 26-63 kullanılarak gelir. Kur'an'da idrib emil fiilinin bu kullanım dışarısında gelen tek istisnai kullanımı yukarıdaki ayettir. Bu tahlilden Nisa 34'deki idribuhunne ibaresinin kural dışı kullanıldığı sonucu ortaya çıkar. Bu durumda kelimeye onları dövün anlamı vermek doğru değildir. Geriye kalan tek alternatif onları ayırın anlamıdır. Sadakatsizlik yapan eşler için onları dövün değil onları ayırın anlamı Kur'an grameri açısından daha doğru görünmektedir. Bu ayet iç ve dış bağlam açısından iki insan cinsi, erkek kadın arasındaki değil birbirine evlilik sözleşmesiyle bağlı iki taraf, karı koca arasındaki ilişkilere dair bir düzenleme içermektedir. Tefsir otoritesi Taberi'ye göre bu ayet, kocası tarafından tokat yiyen Habibe bintu Zeyd'in Resulullah'a başvurması üzerine inmiştir. Resulullah da aynı şiddette bir tokadın kadın tarafından kocasına atılması hükmünü vermiştir. Bu ayet inince Resulullah, ben bir şey diledim, Allah ise başka bir şey diledi. Şüphesiz Allah'ın dilediği daha hayırlıdır demiştir. Kur'an Resulullah'ın hükmünü onaylamamıştır fakat burada dikkat çekici olan Resulullah'ın kocasından yediği bir tokada karşılık bir kadına aynı şiddette tokat atma hükmünü vermiş olmasıdır. Eğer çok anlamlı kelimenin dövün anlamı tercih edilecekse şu gerçekler göz ardı edilemez. Dövme olayı erkek kadın arasında değil karı koca arasında gerçekleşen aile içi bir olaydır. Burada muhatapları mevcut olandan daha iyi ve daha insani olana sevk eden bir öneriye yer verilmektedir. Kur'an'ın insanlığa dair hedeflerini onun lafzıyla sınırlamak, Kur'an'ı tarihe mahkum etmektir. Nüzul sebebinden de anlaşılacağı gibi ayet, eşiyle arasında sorun çıkınca ilk aklına gelen şey dayak olan kocalara hitap etmekte ve onlara daha insani çözüm yolları önermektedir. Bu yollardan biri olan kadını yatağında yalnız bırakmaktadır. Ancak bu yöntem çok eşlilik durumunda bir cezalandırma sayılacaktır. Tersi erkeğin kendisini cezalandırmasıdır. Dolayısıyla bu ayetteki önerilerin maksadı, ataerkil Arap toplumunda kusurlu eşine karşı ilk tepkisi dayak olan erkeklerin kadınlara şiddet uygulamalarının önüne geçmektir. Allah Resulü hiç kadın dövmemiş ve dövülmesine de izin vermemiştir. O şöyle der. Siz eşlerinizi köle döver gibi dövmekten hiç utanmıyor musunuz? Gündüz dövüp gece birlikte oluyorsunuz öyle mi? Buhari 67 Nikah 93. Hazreti Peygamber kadınların dövülmesini şiddetle yasaklamıştır. Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Ahmet bin Hanbel. Tarihen sabittir ki Resulullah eşleriyle boşanmanın eşiğine gelmiştir. Fakat Hazreti Peygamber boşanmanın eşiğine geldiği eşlerini dövmeyi hiç düşünmemiştir. Kur'an bu durumda dövmeyi değil, boşamayı, bir başka ifadeyle ayrılmayı önermesini tavsiye etmiştir. Ahzab 33'e 28 ila 32. Eğer yukarıdaki ayeti Hazreti Muhammed'in bu uygulamaları ışığında ele alırsak, ayetteki çok anlamlı kelimeyi dövün diye değil, ayırın, ayrılın diye okumamız gerekecektir. Bu durumda Kur'an'ın şiddetli geçimsizlik odağı haline gelen veya iffetsizlik yapan bir kadına karşı kocalara dövün değil, ayırın dediği sonucu çıkmaktadır. İslam'da kadın-erkek ilişkisi cinsiyet ve cinsellik merkezli değil, insanlık ve şahsiyet merkezli bir ilişkidir. Kur'an, birinci dereceden akraba olan kadın ve erkekleri aile bireyleri olarak kabul eder ve birbirleriyle evlenmelerini yasaklar. Bunlar ayette şöyle sayılır. Anneler, annenin annesi, onun annesi, kızlar, halalar, teyzeler, erkek ve kız kardeşlerin kızları, süt anneler, süt kardeşler, eşlerin anneleri, eşlerin eski kocalarından olan ama yeni kocanın hanesinde büyümüş olan kızlar, oğulların eşleri, aynı anda iki kız kardeşi eş edinmek. Nisa 4'e 23. İslam, evlenmeleri serbest olan kadın ve erkekler arasındaki ilişkiyi kesmez. Aksine bu ilişkinin zehirlenmesine engel olur. Birbirine nikaha düşen erkek ve kadınların ilişkilerini, şehevi zevklerin ve ayartıcı güdülerin zehirlemesini önlemek için bir takım tedbirler alır. İki cins arasındaki ilişkide karşılıklı saygınlığın korunması için makul bir mesafe getirir. Bunu temin için bazı tedbirler alır. İki cins arasındaki ilişkinin meşru sınırları aşmaması için alınan tedbirlerden belli başları şunlardır. 1. Zinaya yaklaşmama emri, İsra 17'ye 32. Bu, kişi ile zina arasına bir tampon bölge koymaktır. 2. Bakışlarını kontrol etme emri, erkek ve kadına karşıt cinse şehvetle bakmama emri, Nur 24'e 30-31. Zira karşı cinslerin bakışları kontrolden çıkınca ilişkileri de kontrolden çıkmaktadır. 3. Tesettür emri. Her iki cinsi de kapsayan bu emrin kadınları ilgilendiren boyutuna çok daha özel bir vurgu yapılmıştır. Nur 24-31, 33-59. Kadın niçin tesettürlüdür? Kur'an'ın tesettür, hicab konusundaki ayeti şudur. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Cazibe ve güzelliklerini bunlardan kendiliğinden görünen kısımlar dışında kamuya açmasınlar. Bunun için de başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar, cazibe ve güzelliklerini yalnızca kocalarına, babalarına, kayınbabalarına, oğullarına, üvey oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi evlerindeki kadınlara, meşru şekilde malik oldukları kimselere ya da emirleri altındaki cinsel arzudan yoksun erkek hizmetlilere veya kadınların mahrem yerlerinin henüz farkında olmayan çocuklara açabilirler. Bir de yürürken gizli olan ziynetlerini teşhir etmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Siz ey iman edenler, topyekün günahları terk edip Allah'a yönelin ki mutluluk ve kurtuluşa erebilesiniz. Nur 24-31. Ayette kendiliğinden görünen kısımlarla kastedilen yüz, eller ve ayaklardır. Bu organların örtülüp örtülmemesi Kur'an'a dayalı değil, geleneğe dayalı uygulamadır. Teşhir edilmemesi istenilen cazibe ve güzellikler, kamuya açılmayıp özel kalması gereken kişisel cazibe ve güzelliklerdir. Özel alanda kalması gereken cazibe ve güzelliklerin kamuya açılmama emrinin iki amacı vardır. 1. Kadının kişiliğini dişiliğinin önüne alarak istismarını önlemek. 2. Geleneğin etkisiyle sosyal hayattan dışlanmış olan kadını sosyal hayata dahil etmek. Tersi bir uygulama, karşıt cinsler arası ilişkinin şahsiyet değil cinsiyet odaklı bir ilişkiye dönüşmesine yol açacaktır. Özetle, tesettürden amaç 3 unsurun ahlakının gözetilmesidir. 1. Kadın, özel olan cinselliğini genelleştirip kamuya açmayacak. 2. Erkek, karşıt cinsle cinsel odaklı ve istismar edici bir biçimde ilişkiye girmeyecek. 3. Toplum, kadın erkek ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtacak. Humurun tekil formu olan himar, başörtüsü demektir. İçkiye de aklı bürüyüp örttüğü için aynı kökten gelen hamr adı verilmiştir. Bu iki kelimenin buluştuğu nokta baştır. Mesela küfür de örtmek anlamına gelir fakat başa değil kalbe nispet edildiği için farklı kökten bir kelime kullanılmıştır. Dönemin hür kadınlarının öteden beri kullandıkları başörtüsü baştan aşağı sarkıtılan ve bir parça da süs işlevi gören bir aksesuardı. Bu örtü elbiselerin yaka hizasında yer alan göğsü ve göğüsteki takıları gösteren açıklığı ruyup örtmezdi. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ibaresi, açık bırakılan boyun ve gerdanların da başörtüsüyle kapatılması talimatını içermektedir. İslam'da ailenin yeri nedir? İslam'da bir insan topluluğun saadeti için şu üç unsurun amacına uygun inşası şarttır. 1. Şahsiyetin inşası, 2. Ailenin inşası, 3. Toplumun inşası. Aile etimolojik olarak birini çekince diğeri ayakta kalamayan birden fazla unsur anlamına gelir. Vahye göre aile geometrisi birbirine paralel iki düzlemden değil, birbirine yaslanan iki düzlemden oluşur. Aile, şahsiyetin içinde yetiştiği ana rahmi, toplumsal bünyeyi oluşturan hücredir. Kur'an'ın bakış açısına göre erkek ve kadın, biri olmadan diğeri tam olmayan iki yarımdır. Bu bütün ancak iki yarı bir araya gelince tamamlanabilir. Bu iki yarım birbirinin yerini tutamaz. Kur'an, aileyi oluşturan iki temel unsur olan erkek ve kadının her ikisinin birden zevç kelimesiyle tanımlar. Zevç, eş, çift demektir. Tıpkı bir ayakkabı çiftinin iki eşi gibi. Eş ama eşit değil. Ayakkabıyı ters giymek ayağa da, ayakkabıya da kötülüktür. Kur'an, aileyi oluşturan her erkek ve kadını sorumlu davranmaya çağırır. Ey insanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Nisa 4:1. Kur'an, erkek ve kadının birbirinin zıddı, ezdad değil, eşi, ezvac olduğu Nuh vurguladığı ayetinde insanlığın niçin iki cins halinde yaratıldığı sorusunu birbiriyle teskin olsun ve sükunet bulsun için diye cevaplar. Bu amacın gerçekleşmesi eşler arasındaki sevgi ve merhamete Rum 30'a 21 bağlıdır. Kur'an aile reisini, ailesini sonu cehenneme açılan bir yola girmekten sakındırmak için çaba sarf etmekle görevlendirir. Siz ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan tarihsiz bir ateşten koruyunuz. Tahrim 66:6. Kur'an iki aileyi insanlığa örnek gösterir. Ali İmran 3:33. 1. İbrahim ailesi. İbrahim ve eşleri Sare ve Hacer, çocukları İsmail ve İshak'tan ve yeğen Lut'tan oluşan bir ailedir. Bunların hepsi de inanları sınanmış örnek şahsiyetlerdir. Hepsi de sınavlarını başarıyla vermişlerdir. Saffat 37'ye 100 ila 105, 83 ila 113. 2. İmran ailesi. İmran, eşi Hanne, çocuk Meryem ve onun oğlu İsa'dan oluşan bir ailedir. Bu örneğe Zekeriya, eşi Elizabeth, oğlu Yahya da dahildir. Ali İmran 3'e 35 ila 55. Kur'an, iman edenlerin tamamını büyük bir aile olarak görür. Dahası insanlığın tamamını bir aile olarak görür ve dört yerde bütün bir insanlığa "Ey Adem oğulları!" diye seslenir. Bununla insanlığı kula kul olmamak ve yalnız Allah'a kul olmak ortak paydasında kardeş kılmak ister. İslam çok eşliliğe nasıl bakar? Normal durumlarda vahyin takviyesi tek eşliliktir. Ama eşlerinize adil davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle yetinin. Nisa 4'e 3. Fakat özellikle savaş gibi olağanüstü hallerde buna istisna getirilmiştir. Gözetilmeye muhtaç dul kadınların ve veya yetim kızların olağan dışı arttığı durumlarda birden fazla evliliğe izin verilmiştir. Nisa 4'e 3. Doğal ve asli olanın tek eşlilik olduğunun en açık Kur'ani delili, ahirette kişinin kendisinden kaçacakları arasında sayılan kişi eşinden ve çocuklarından kaçacak. Abese 80:36 ayetidir. Ayette eşlerinden denilmemiştir. Kur'an'ın indiği toplumda bir erkeğe eş sınırlaması yoktu. Erkekler istediği kadar kadın alırlar, bunlardan istediklerine bakarlar, istediklerini sokağa bırakırlardı. Bunun için hukuksuz ve gayri insani yollar icat etmişlerdi. Bu yollardan biri de Kur'an'ın ceza ve kefaret takdir ettiği zihar uygulamasıydı. Kur'an, zihar yeminiyle eşini boşayanlara kefareti mecbur tutarak bu uygulamaya karşı açıkça tavır almıştır. Mücadele 58:1-5. Hazreti Peygamber'in çok eşliliğinin açıklaması nedir? 1. Hazreti Peygamber'in çok eşliliği beşeri arzu ile ilgili bir durum değildir. Eğer öyle olsaydı kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında olan Hatice ile evlenmezdi. Hatice, Nebi ile evlendiğinde başından 2 evlilik geçmiş, 3 yetim çocuk sahibi bir duldu. Haydi evlendi diyelim. Bu evliliği eşi Hatice ölünceye kadar tek eşli olarak 25 yıl sürdürmezdi. Hazreti Peygamber'in Medine dönemindeki şefkat ve merhamet amaçlı evliliklerini şehvet düşkünlüğü olarak görenler, ömrünün en ateşli 25 yılını kendisinden 15 yaş büyük olan ve başından 2 evlilik geçmiş 3 yetim sahibi dul bir hanımla tek eşli olarak geçirmesini nasıl açıklayacaklar? 2. Hazreti Peygamber'in çok eşliliği peygamberliği ile ilgili de değildir. Öyle olsaydı 25 yıldır evli olduğu kendisinden 15 yaş büyük olan tek eşi Hatice 9. yılda öldüğü halde 2,5 yıl bekar yaşamazdı. Sözlendiği Ayşe ile evlenmek için Medine'ye göçmeyi beklemezdi. Mekke'de başından evlilik geçmiş bir dulla 25 yıl yetinmek yerine başka evlilikler de yapardı. 3. Hazreti Peygamber'in çok eşliliği liderlik sorumluluğu ile ilgilidir. Onun Medine'deki tüm evlilikleri şehvet değil, şefkat ve misyon evlilikleridir. Bunun böyle olduğunu anlamak için evlendiği eşlerin durumunu bilmek gerekir. İşte eşlerinin durumu. Sevde bintu Zem'a, Hazreti Nebi ilk eşi Hatice'nin ölümünden sonra Sevde ile evlendi. Sevde 50 yaşında ve 6 çocuklu bir duldu. Himayeye muhtaçtı. Nebi onu evlilikle himaye etti. Ayşe bintu Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in tüm evlilikleri içerisinde kız olarak aldığı tek eşidir. Bazıları Hazreti Peygamber'le küçük yaşta evlendirildiği kanaati taşısa da, karşılaştırmalı bir okuma onun Nebi ile evlendiğinde 18-19 yaşında erişkin bir genç kız olduğu sonucunu verir. Hafsa bint Ömer, evlendiğinde 22 yaşında bir duldu. Eşi Uhud'da şehit olmuştu. Elçi hem onu teselli için hem de yakın arkadaşı Ömer'i onurlandırmak için onun kızıyla evlilik yaptı. Zeynep bint Huzeyme, başından 3 evlilik geçmiş çocuksuz bir duldu. İkinci kocası Bedir'de, üçüncü kocası Uhud'da şehit olmuştu. Ümmü Seleme, başından birden fazla evlilik geçmiş 5 çocuklu bir duldu. 4 küçük çocuğuyla ortada kaldığı için Nebi onu evlilik yoluyla himayesine aldı. Zeynep bint Cahş, Hazreti Nebi ile evlendiğinde 36 yaşında bir duldu. Kocası Zeyd bin Harise ile Nebi'yi kıramadığı için evlenmişti. 35 yaşına kadar tüm taliplerini geri çevirmişti. Cüveyriye bint Haris, kocası savaş meydanında ölmüş dul bir esirdi. Hazreti Nebi kabilesine hısım olarak ve iyi niyet jesti olsun diye onunla davet evliliği yaptı. Ümmü Habibe, Hazreti Nebi ile evlendiğinde 38 yaşında çocuk sahibi bir duldu. Eşi inancını terk edince ortada kaldı. Bu evlilikte hem şefkat hem de yönetici olan ailesine iyi niyet jestiydi. Safiye bint Huyey, evlendiğinde başından 2 evlilik geçmiş bir duldu. Hayber'in Yahudi reisinin kızıydı. Savaşta esir alındı ve azat edildi. Nebi onunla davet evliliği yaptı. Meymune bint Haris, evlendiğinde 36 yaşında başından 2 evlilik geçmiş bir duldu. Nebi onunla kaza umresinde Mekkelilere bir iyi niyet jesti olarak evlilik yaptı. Reyhane bint Zeyd, Nebi evlendiğinde duldu. Bir savaş esiriydi. Müslüman oldu ve evlilikle himaye altına alındı. Bu jest kabilesinin iman etmesine sebep oldu. Marie el-Kıptiye, Bizans'ın Mısır valisi Cüreyç bin Mina'nın hediyesi olarak geldi. Rivayete göre daha yoldayken Müslüman oldu. Nebi onunla evlendi ve ona bir oğul verdi. Bütün bu veriler göz önüne alındığında Hazreti Peygamber'in çok eşliliğinin sebebinin şehvet değil, şefkat ve davet evliliği olduğu görülür. İslam'ın farklı dinlere ve mensuplarına bakışı nasıldır? İslam'ın farklı dinlere bakışını anlamak için önce farklılığa bakışını anlamak gerekir. İslam'a göre farklılık zenginliktir. Kur'an, göklerin ve yerin, insanların dillerinin ve renklerinin farklılığını Allah'ın ayeti olarak niteler. Rum 30:22. Kur'an'ın 35. suresi olan Fatır suresinin konusu, yaratılmışların olanca farklılığına rağmen onların sergilediği muhteşem iç uyumdur. Sure bu farklılığı bir zenginlik olarak takdim eder. Kur'an'a göre yeryüzündeki herhangi bir insan ırkını, rengini, dilini hedef almak, Allah'ın ayetini hedef almaktır. Kur'an, yaratanın birliği konusunda ne kadar titizleniyorsa, yaratılanın çokluğu konusunda da o kadar titizlenir. Kur'an, bütünsel bir okuma sonucunda şu iki mesajı verir. 1. Yaratanın tekliği ilkesine aykırılık, Allah'a karşı işlenmiş en büyük günah olan şirki üretir. 2. Yaradılanın çokluğu ilkesine aykırılık, insana karşı işlenmiş en büyük günah olan zulmü üretir. İslam, dünyadaki dini farklılığı Tanrı'nın iradesinin bir parçası olarak görür. Zira Tanrı, Müslümanlardan herkesin iman ettiği bir dünya istememektedir. Bunu da Kur'an'da açıkça şöyle ifade etmektedir. Eğer Rabbin isteseydi, yeryüzünde bulunan herkes hep birlikte iman ederdi. Fakat o bunu istemedi. Şu halde şimdi sen kalkıp da iman edinceye kadar insanları zorlayacak mısın? Yunus 10:99. Kur'an'a göre inanç farklılıklarının yok olduğu bir dünya hayal etmek Tanrı'nın iradesine karşı gelmektir. Allah farklı dinlerin ibadethanelerini insanların bir kısmı eliyle savunur. Kur'an bunu tam da şöyle der. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savunmamış olsaydı, o zaman içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı nice manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Hac 22:40. İslam farklı din mensupları ile bir arada yaşamaya nasıl bakar? Buna İslam tarihi ve İslam coğrafyası şahittir. 1. Müslümanlar tarafından fethedilen hiçbir coğrafyada hiçbir dini azınlığın kökünün kazındığına tarih tanık olmamıştır. Buna Müslümanların içinden çıktığı halde İslam'a karşı şiddetli muhalefet yürüten Anadolu'da Yezidilik, Lübnan'daki Dürzilik, Hindistan'daki Sihlik, İran'daki Bahailik de dahildir. Buna karşın İspanya'da 800 yıllık Müslüman varlığı sıfırlanmıştır. Yine Sicilya'da sıfırlanmıştır. Haçlılar 15 Temmuz 1092 günü Kudüs'e girdikten 2 gün sonra şehirde bir tek Müslüman kalmamıştı. Oysa Haçlılar Kudüs'e girdiğinde Kudüs'te hatırı sayılır bir Hristiyan ve Yahudi nüfus yaşıyordu. 2. Müslümanların yönettikleri herhangi bir şehrin diğer dinlerin mabetlerinden arındırıldığına tarihte ve günümüzde hiçbir örnek gösterilemez. İslam tarihinde 8 tane ordugah şehir kurulmuştur. Basra, Kufe, Kahire, Fustat ve Kayravan bunlardan bazılarıdır. Bu şehirleri sıfırdan Müslümanlar kurmuştur. Bunların hepsinde de dini azınlıklar ve onlara ait mabetler bulunduğu tarihi bir gerçektir. Hristiyan bir edebiyatçı olan Lübnan asıllı Amin Maluf'un şu itirafı bu tarihi gerçeğin teyididir. Eğer atalarım Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hristiyan olmak yerine Hristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak 14 yüzyıl köy ve kentlerinde yaşamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. 3. Kur'an gayrimüslimlerin Müslümanların hakim olduğu bir ülkede dahi kendi hukuklarını uygulamasını garanti altına alır. Maide 5'e 43-47. Kur'an, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları kastederek der ki, sizden her biriniz için bir şeriat ve onu uygulama yöntemleri belirledik. Eğer Allah dileseydi hepinizi tek bir topluluk yapardı. Fakat size emanet ettikleriyle sizi sınamak için öyle yapmadı. O halde hayırlarda birbirinizle yarışın. Topyekün dönüşünüz Allah'adır. İşte o zaman Allah ihtilaf ettiğiniz şeyleri size bir haber verecektir. Maide 5:48. Bu ayet, farklı din mensuplarının bir arada yaşama iradesini sadece onaylamakla kalmaz, aynı zamanda onların her birinin kendi hukukunu uygulamasını da garanti altına alır. Söz sonu yerine. Eğer Rabbin tercih etseydi, yeryüzünde bulunan herkes hep birlikte ister istemez iman ederdi. Fakat o bunu tercih etmedi. İnsanları seçimleriyle baş başa bıraktı. Şu halde şimdi sen kalkıp da iman edinceye kadar insanları zorlayacak mısın? Yunus 10:99. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun Allah'a saygıdan boyun eğmiş bir halde paramparça olup dağıldığını görürdün. Haşr 59:21. Ve eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsa, denizleri de mürekkep, buna 7 deniz daha eklense Allah'ın kelimeleri yine de tükenmez. Çünkü yalnızca Allah'tır her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden. Lokman 31:27. Kitabın sonu 11 Haziran 2014, sayfa 181.